Bugün senin için hazırlanan kaynakları şöyle bir masaya yatırıyoruz. Konumuz ne? İngiltere. Hem yenilikçilik potansiyeli çok yüksek, hem de bir yandan beyin göçü riskiyle karşı karşıya.
Evet.
Yani İngiltere nerelerde parlıyor ama neden bazı parlak beyinler, bazı iyi şirketler sanki başka yerlere gitmeyi düşünüyor? İşte bu ikilimi biraz deşelim diyoruz.
Aslında temel soru şu bence, İngiltere böyle sürekli yeni fikirlerin fışkırdığı bir yer mi? Yoksa kendi yarattığı bu değerleri, bu yetenekleri elinde tutmakta biraz zorlanıyor mu? Özellikle bu AstraZeneca gibi hani köklü, dev bir şirketin bile başka borsalara bakma ihtimali konuşulunca bu soru daha da bir önem kazanıyor sanki. Yani bu tek bir şirketin meselesi olmayabilir, daha derinde bir şeylerin işareti olabilir.
Anladım. Kaynaklara bakınca İngiltere'nin özellikle 3 alanda bayağı güçlü olduğu görünüyor. İleri üretim, yaşam bilimleri ve teknoloji. Şimdi ileri üretimle başlayalım istersen.
Tamam.
Yani bu sadece üretmek değil de en yeni teknolojilerle, malzemelerle daha akıllı, daha verimli şeyler yapmak demek. Mesela Rolls-Royce'un ultra-fan motorları gibi. Çok daha az yakıt harcıyorlar. Müthiş bir şey.
Evet, o önemli bir örnek.
Ama beni asıl şaşırtan, hani Manchester Üniversitesi'nde bulunan grafen, Nobel'de getirdi biliyorsun.
Evet.
Tek bir atom kalınlığında, düşünebiliyor musun? Bu malzeme ileride, yani uydulardan tut süper hızlı çiplere kadar her şeyi kökten değiştirebilirmiş.
Kesinlikle grafen gibi buluşlar İngiltere'nin o bilimsel temelinin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor aslında. Ama kaynaklar şunu da söylüyor değil mi? Hani bu tür buluşların ticarileşmesi, yani laboratuvardan çıkıp pazara ulaşması, o süreç biraz sancılı olabiliyor.
Evet, o ölçeklendirme dediğimiz meseleye geliyoruz galiba yine.
Aynen öyle. Birazdan daha detaylı gireriz ona. Bir de şeyi unutmamak lazım. Space Forge gibi girişimler var. Bunlar ne yapıyor? Yörüngede, yani uzayda yarı iletken üretmeyi hedefliyorlar.
Uzayda mı? Vay canını. Neden peki?
Çünkü uzayın o kendine has koşulları, yer çekimsiz ortam falan dünyada üretilemeyecek kadar saf ve daha performanslı çipler üretmeye imkan tanıyabilir. İşte bu tam da İngiltere'nin teknoloji liderliğini güçlendirecek türden hani iddialı bir vizyon.
Gerçekten çok iddialıymış. Peki, yaşam bilimlerine geçelim biraz da. Orada da durum parlak görünüyor. GlaxoSmithKline ve AstraZeneca gibi dünya devleri İngiliz kökenli.
Evet, iki büyük oyuncu, AstraZeneca özellikle son yıllarda genomik, yani bu gen haritalama, gen analizi işlerine ve bir de yapay zeka destekli ilaç geliştirmeye ciddi yatırım yapıyor. Bu çok önemli. Ve tabii şeyi atlamayalım, Google DeepMind, İngiltere'deki ekipleri AlphaFold'u geliştirdi. Bu yapay zeka ne yapıyor? Proteinlerin o karmaşık üç boyutlu yapılarını inanılmaz bir doğrulukla tahmin ediyor.
Evet, onu duymuştum. Biyokimyada devrim gibi bir şey oldu sanırım.
Aynen öyle, devrim resmen. Nobel Kimya Ödülü de getirdi bu çalışma. İşte bu yapay zekanın sadece veriyi işlemekle kalmayıp hani temel bilimsel keşifleri nasıl hızlandırabildiğinin çok net bir örneği.
Teknoloji ve yapay zeka demişken, İngiltere'nin bu alanda genel olarak da bir derinliği var anlaşılan. Kaynaklar Wave gibi otonom sürüş şirketlerinden veya Arundhati gibi savunma sanayine yapay zeka çözümleri üreten firmalardan bahsediyor.
Doğru. Sadece bu derin teknoloji dediğimiz alanlarda değil. Finansal teknoloji, yani fintech tarafında Revolut gibi devler çıktı oradan. Veya video oyun sektörü. Hem yaratıcılık hem kodlama bir arada. Orada da küresel liderlerden.
Evet, oyun sektörü de çok güçlü ama işte tam bu etkileyici tabloyu çizerken kaynaklar önemli bir amaya işaret ediyor sanki, değil mi?
Evet, işte madalyonun diğer yüzü burada başlıyor. İngiltere bu parlak fikirleri, bu umut veren başlangıçları alıp dünya devi şirketlere dönüştürme konusunda, yani o ölçeklendirme dediğimiz aşamada ciddi sıkıntılar yaşıyor gibi. AstraZeneca'nın taşınma söylentileri belki de bunun en net görünen işareti. Kaynaklara göre birçok girişimci şirketi büyütmek için gereken o büyük sermayeyi bulmakta zorlanıyor. Potansiyellerinin sanki kısıtlandığını hissediyorlar.
Ve çözüm olarak ne görüyorlar?
Genellikle nihai başarıyı, daha büyük, çoğunlukla da yabancı bir şirkete satılmakta görüyorlar. Bu çıkış odaklı dediğimiz kültür, hani kalıcı, güçlü, yerli bir teknoloji ekosisteminin tam olarak kök salmasını biraz engelliyor olabilir.
Bir de üstüne bürokrasi ekleniyor galiba. Karmaşık kurallar, yüksek enerji maliyetleri falan.
Aynen, o da var. Girişimcilerin işini zorlaştıran somut engeller bunlar. Hatta bazı kaynaklar daha ilginç bir şeye işaret ediyor. Ülkede genel bir küçük düşünme eğilimi olabilir mi acaba diyorlar.
Küçük düşünme derken?
Yani potansiyeli görüp onu sonuna kadar zorlamak yerine hani daha garanti, daha mütevazı hedeflerle yetinme durumu. Belki de o hırs, o büyük oynama isteği biraz eksik kalıyor bazı durumlarda.
Anladım. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor senin için? Yani sonuç ne?
Sonuç şu ki, küresel bir inovasyon merkezi bile olsanız, yarattığınız o değeri korumak, onu büyütmek için sürekli çabalamanız gerekiyor. Başarı garanti değil, sürekli bir mücadele var.
Çok doğru.
Özetlersek, İngiltere'nin potansiyeli muazzam. Özellikle ileri üretim, yaşam bilimleri, yapay zeka, buralarda gerçekten güçlü bir motor var. Ama bu motorun gücünü tam olarak yola aktarmak için şirketlerin büyümesini destekleyen o finansal, yapısal mekanizmaları iyileştirmesi lazım. Bürokrasiyi azaltması lazım. Belki de o büyük düşünme kasını biraz daha çalıştırması gerekiyor.
Yani sadece fikir bulmak yetmiyor, onu büyütmek de ayrı bir maharet.
İngiltere'ye özgü de değil, tabii pek çok gelişmiş ekonomi aynı dertlerle boğuşuyor. İnovasyonu tetiklemek kadar onu sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüştürmek de işin kilit noktası.
Peki, bu detaylı analizin ardından sana son bir soruyla bitirelim o zaman. Şöyle bir düşün, sence İngiltere'nin bu müthiş potansiyelini tam olarak açığa çıkarması ve o değerli beyinlerin şirketlerin dışarıya gitmesini yavaşlatması için atması gereken en kritik tek bir adım ne olabilir? Yani tek bir şey seçecek olsan, daha cesur bir yatırım hamlesi mi, köklü bir kural değişikliği mi, yoksa belki de kültürel o girişimci zihniyetini daha da ateşleyecek bir şey mi? Ne dersin? Bu konuda biraz kafa yormaya değer gerçekten.